dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla Sadece Çikolata başlıyor.
Merhabalar, Sadece Çikolata'nın bugünkü bölümünde çok değerli bir konuğumuz var yine. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan sevgili Profesör Doktor Nazan Uysal Harzad'ın bizimle birlikte. Kendisi bir hekim olmakla birlikte aynı zamanda fonksiyonel beslenme alanında uzmanlaşmış bir hekim. O yüzden bugün çikolataya ve kakaoya farklı bir perspektiften bakacağız. Nazan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben başlamadan önce öncelikle sizden dinlemek istiyorum. Dinleyicilerimiz de hem sizi yakından tanısın ve sizin bu farklı uzmanlık alanını bir sizden duysun istiyorum.
Peki. Ben 94 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra 1,5 sene kadar mecbur hizmete gittim. Sonra fizyoloji tıpta uzmanlık sınavında fizyolojiyi kazanarak tekrar üniversiteme geri döndüm. Fizyoloji profesörü olduktan sonra birdenbire, yani eskiden beri aslında beslenme çok ilgimi çekiyordu. Ama bizim laboratuvar işleyişinde bir takım sıkıntılar olunca ben laboratuvardaki beyin gelişimi, işte sinir sistemiyle ilgili çalışırken birdenbire artık beslenme okumaya başladım. Sonrasında da bu hastalıkların nedenlerinin, işte beslenmenin hastalıkları kontrol etmede, yönetmede, engellemede hatta rolünü fonksiyonel tıptan geçtiğini fark edip klinikten fonksiyonel tıp eğitimleri aldım. Bu sertifikasyon eğitimini tamamlayıp işte sınavını da verdikten sonra şu an fonksiyonel tıp uygulayıcısıyım aynı zamanda. Mutfak Sanatları Akademisi ile çok güzel birlikte çalıştığımız bir dönem oldu. Özellikle bu pandemi döneminde. İşte 3 dönem kadar fonksiyonel beslenmeyi bilen aşçılar yetiştirdiğimiz bir projemiz oldu. Çok önemsiyorum ben. Hakikaten gittiğimizde restoranlara veya dışarıda yemek yediğimizde çoğumuz sağlığımızla uygun olmayan şeyler yemek zorunda kalabiliyoruz. Bu anlamda fonksiyonel beslenmeyi bilen aşçıların konumlanması restoranlarda veya gittiğimiz otellerde bence çok çok önemli. İnşallah o projede öyle devam edecek. Zaten ilgiyi de görebiliyorum. Alp orada devam ediyor. Öyle benim hikayem. Bisiklet binmeyi seviyorum. Rüzgar sörfü yapmayı seviyorum. Pandemi nedeniyle böyle çok düzenli yapamasam da bu ara inşallah tekrar çıkacağım dışarılara.
Çok güzel. Peki hocam, buradan yola çıkarak o zaman zaten ben de merak ediyordum. Fonksiyonel beslenme tam olarak nedir? Neden önemlidir? Fonksiyonel tıpla olan bağlantısı nedir? Ve hayatımızdaki önemi nedir? Sizden bunu bir öğrenebilir miyiz?
Şimdi aslında geldiğimiz yüzyıl bizim kıtlıktan çıktığımız bir yüzyıl oldu. İnsanlığın beslenme tarihine baktığımızda. Nerede besin bulursak yer duruma geldik, ama geldiğimiz yüzyıl bizim besinlerimizin bizi hasta ettiğini fark ettiğimiz yüzyıl oldu. 80'li yıllarda benim yaşlarda olan, hani genç veya erişkin çağda olanlar hep biz böyle şu cümleyi kurardık: Afrika'daki açlar. İşte bir şey fazla olduğunda onları düşün, bak Afrika'daki açları düşün diye. Evet, dünyanın kıtlıktan çıkması en son Afrika'daki o Etiyopya bölgesi çıktı, ama 1950'lerde aslında bütün dünya hala kıtlığın içerisindeydi. Ve biz ne olursa olsun bir daha kıtlık yaşamamak için her şeyi değiştirdik o yıllarda. Besinler değişti tabii böyle olunca da. Yani besin var mı yok mu ona odaklandık, besinin kalitesini göz ardı ettik. Öyle olunca da yediğimiz yiyecekler bizi, sağlığımızı etkilemeye başladı bir süre sonra. Sonrasında da bu yüzyılda artık beslenmemizi değiştirerek sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? Hastaysak nasıl tedavi olabiliriz? Bunları öğrendik, bunları fark ettik. İşte fonksiyonel beslenme bu noktada işin içerisine karışıyor. Fonksiyonel beslenme diyor ki besinler senin ilacın. Aslında vücudun harika çalışan bir makina. Sen yediklerinle, içtiklerinle, hatta soluduğun havayla, stresle, hepsi var, ama beslenme kısmına dönersek bu makinaya ham madde götürüyorsun. Vücudumuz sürekli yenileniyor. İşte bu getirdiğimiz ham maddeler vücudun yenilenmesi sırasında kullanılıyor. Sen kaliteli ham madde götürürsen vücuduna, kaliteli hücreler, iyi çalışan hücrelerin olur. Onun dışında tabii ki genetiğimiz hepimizin aynı değil. Aynı şekilde çalışmıyor. Bütün evet sistem kabaca aynı gibi görünse de işte bir takım enzimler var aynı şekilde çalışmıyor. Bir takım işte hormonların etkileri aynı şekilde değil. Dolayısıyla bu noktada ihtiyaçlarımız farklılaşıyor. Yani çevrenize baktığınızda işte toplam spor ayakkabısını saymazsanız normal klasik ayakkabı 7 tane kadın ayakkabısı numarası var. Ama ayrıntılı bakarsanız ayağınıza işte mesela bir ayak öbür ayaktan çoğunlukla sağ ayak sol ayaktan farklı olur. İşte o şeyi göz ardı ederiz. Dolayısıyla hani biz konfeksiyon işine girdik giyinirken şey yaparken ama beslenirken de sanki konfeksiyon işine girdik. İşte aynı besinler de bizim hani o ayakkabıda nasıl önde bir boşluk oluyorsa tam olmuyorsa küçük olan ayağına ama biz onu tolere ediyorsak vücudumuzda da bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte herkesin markete gittiğimizde, restorana gittiğimizde bulduğumuz yiyecekler var. Onları yiyoruz. Oysa ki benim vücudumun ihtiyaçları seninkiyle aynı olmayabilir. İşte bu noktada fonksiyonel beslenme karşımıza çıkıyor. İşte fonksiyonel tıp da zaten birbiriyle örtüşmüş oluyor. Hastalıkların kök nedenlerine inip bu nedenleri tedavi etmeye bulup bunları tedavi etmeye dayanıyor. Çoğunlukla zaten kronik hastalıkların önlenebilir yaşam tarzı hastalıkları olduğunu görüyoruz bugün.
Yani bu bahsettiğiniz aslında biraz daha kişiselleştirilmiş beslenme şekilleri oluşturmak, ihtiyaca yönelik besin gruplarını almak ve tabii bu sayede hem daha sağlıklı bir hayat sürmek ve daha iyi yaş almak diyebiliriz değil mi bu beslenme şeklini benimseyerek?
Kesinlikle çok doğru. Hani kişiselleştirilmiş deyince bazen pek çok kişinin gözü korkuyor işte burada bana özel yemek mi olacak? Hayır yani sen kendin öğreneceksin senin vücuduna neyin iyi gelip neyin iyi gelmediğini. O yüzden hani eskiden beri atalarımızdan beri belirli bir beslenme düzenimiz var işte aileden gelen. Bir bakıyorsun kişi diyor ki işte benim annem de diyabetti, babam da diyabet, işte dedem de diyabet. Benim de diyabet olmam normal diyor. Aslında normal değil. Burada diyabet, tansiyon hastalığı gibi hastalıkların hatta kanserler bizim yaşam şeklimizle şey yapıyor. Evet bir yatkınlık oluyor. Ailede diyabet, şeker yani bu tür hastalıklar, tansiyon gibi hastalıklar varsa bu benim yatkınlığımızı gösterir. Ama yaşam şeklimiz bunu belirliyor. Ne zaman çıkacağını.
Peki şimdi buradan yavaş yavaş çikolataya doğru da yaklaşmak istiyorum. Şimdi 7'den 70'e çok sevilen bir tat bildiğiniz üzere çikolata. İşte kimi zaman bir kaçamak olarak görülüyor. Kimi zaman bir haz veren bir ürün olarak görülüyor. Şimdi fonksiyonel beslenme penceresinden baktığımızda çikolatanın burada bir yeri var mı? Veya işte kakao çekirdeğine inip o şekilde mi düşünmek ve fonksiyonel beslenmeye bunu uydurmak lazım? Nasıl tüketmek lazım? Bu konuda bizi aydınlatabilir misiniz?
Çikolata gerçekten herkes tarafından seviliyor. Ben sevilmeyenini duymadım bilmiyorum. Çikolata sevmeyenini duymadım. Ya çikolata deyince ben hemen aklıma bol polifenol. Yani polifenol ne demek? Bitkilerin kendilerini korumak için ürettiği bir takım kimyasallar. Şimdi biz yürüyebilen canlılar, hayvanlar, işte insanlar dışarıdan gelecek herhangi bir tehlikeye karşı ne yapıyoruz? Hemen savaş veya kaç alarmını kuruyoruz ya o tehlikeyle kaslarımızı kullanarak savaşıyoruz ya da kaçıyoruz. Ama bitkilerin böyle bir şansı yok. Bitkiler dışarıdan gelecek tehlikelere bir takım kimyasallar salgılayarak kendilerini koruyorlar. Bunlara biz polifenol diyoruz. Aslında kendileri için salgıladıkları bu kimyasal bizim yaşamamız için çok gerekli elzem şeyler değil ama bizim sağlığımızı böyle bir tık iyiye, olumluya taşıyan, harika işler yapan polifenol dediğimiz kimyasallar bunlar. Dolayısıyla fonksiyonel beslenmede polifenollerin yeri inanılmaz merkezi konumda çok çok faydalı. Onun dışında çikolatanın triptofan içeriği var, triptofan amino asiti ki bugün hani çikolata olunca yiyince hep mutlu oluyoruz ya aslında çok buraya dayanıyor. Çünkü triptofan amino asiti bir proteindir. Serotonin mutluluk hormonunun ham maddesi. Aynı zamanda o da serotonin de melatonine dönüşüyor vücudumuzda. Yani uyku hormonuna dönüşüyor. Yani çikolata, eğer biraz sonra ayrıntılarını konuşacağız, yüksek oranda kakao kitlesinden bahsediyorum aslında. Yüksek oranda kakao kitlesi içeren bir çikolata bizi mutlu da eder, uykumuzu da iyileştirebilir. Onun ötesinde çikolatada ya da kakaoda diyeyim, demir var. Bunu şunun için önemsiyorum. Normalde biz demiri hayvansal ve bitkisel olmak üzere iki kaynaktan alabiliyoruz. Hayvansal kaynaktan aldığımız demir çok kolaylıkla vücudumuza alabiliyoruz. Bağırsaklarımızdan emebiliyoruz. O yüzden demir eksikliği genellikle eğer sindirim problemi yoksa kişide ya da işte herhangi bir kanaması yoksa, işte kemik iliğinde bir sorun yoksa genellikle bir sorun olmuyor. Ama mesela bilinçli olmayan veganlarda hayvansal ürünler, et grubu özellikle yemedikleri için, sadece bitkisel kaynaklardan aldıkları için sıkıntı olabiliyor. Çünkü bitkisel kaynaklardaki demirin emilimi çok çok iyi değil vücudumuzda. Ama bu kakao bunun dışında. Kakaonun demirini aynı hayvansal kaynaktaki gibi doğrudan alabiliyoruz. O yüzden demir eksikliği olanlara son derece faydalı olabilir. Onun ötesinde kakao tabii ki bizim yediğimiz haliyle aslında fermente bir ürün. O nedenle de herkes için uygun olmayabilir. Bir de bu boyutu var. Herkes derken, histamin intoleransınız varsa, bağırsaklarda disbiyozis dediğimiz hasar varsa yine sizin için uygun olmayabilir. Önce o kakaoyu veya çikolatayı yiyebilmek için önce bağırsaklarınızı onarmanız gerekir. Onu demeye çalışıyorum.
Peki şimdi burada kakao kitlesi oranlarından bahsettiniz. Ben de buna gelecektim zaten. Şimdi bir rafine şeker mevzusu da var biliyorsunuz hayatımızda. Kimi çikolatalarda tabii ki bu oran çok yüksek olabiliyor. Bu çikolatanın daha fonksiyonel hale gelmesi için kakao kitle oranında mümkün mertebe yüksek olması lazım o zaman. Öyle midir?
Ya çok güzel bir konuya değindin. Şimdi aslında kakaodaki ya da çikolatadaki şeker, yani son yıllarda girmiş. Ta kakaonun tarihine baktığınızda ilk böyle Mayalar tarafından milattan önce 1000 yılında falan kullanılmış kakao kabukları. Hatta böyle işte yaşamın, doğurganlığın sembolü, işte tanrıların şeyi gibi, besini gibi değerlendiriliyormuş. Ama son derece acı bir şey, yani şey değil, içinde ne şeker var ne bir şey. İşte ondan sonra bir Aztekler kullanmış. Hatta onlar için de böyle para birimi gibi çok kıymetliymiş. Onlar da şeker kullanmamışlar şeyin içerisinde, kakao çekirdeklerinin kabuğunun içerisinde. Daha sonra işte İspanyolların kullandığı böyle 1500'lerde onlar şekerle şey yapıp bunu artık favori yiyecek haline getirmişler. Avrupa'da ilk bu şekilde çıkmış. Sütle buluşması ise 19. yüzyılda. O zamana kadar hiç sütle de buluşturmamışız biz. Şimdi şekerle buluşması tabii kakao polifenollerinin olumlu tarafı da var, olumsuz tarafı da var. İkisini birden söyleyeyim. Evet, şeker severler mutlu olacak şimdi ama. Şimdi kakao polifenollerini biz, eğer o çikolatanın içerisinde şeker ya da yağ varsa daha iyi alıyoruz vücudumuza. Ama protein varsa alamıyoruz. Polifenoller zaten bağırsak, yani bütün bitkiler için, sadece kakao için değil, bütün bitkiler için polifenolleri biz bağırsaklarımızdan kolay kolay ememiyoruz. Yani vücudumuza faydalı ama hani yediklerimizin yüzde kaçı emiliyor? Onların emilimini arttırmak için bir takım şeyler yapıyoruz. İşte mesela zerdeçal için bu ısıtmak, karabiberle karıştırmak. Ondan sonra kırmızı biber için yine ısıtmak, yağla karıştırmak gibi böyle ayrıntıları var. Kakao için ise şekerli ve yağlı şeylerle karıştırmak, tatlı şeyle karıştırmak ve diğer polifenollerle karıştırmak aslında daha kolay alınmasını sağlıyor polifenolün. Ama diğer yandan da kakao çekirdeklerinin içerisindeki birçok minerali şeker olduğu için alamıyoruz. Öyle de bir zararı var. Mesela magnezyumu alamıyoruz. Direkt şekeri daha çok alıyoruz. Yarışmaya giriyor çünkü. Yani burada biraz hani Biz tabii kendi damak tadımıza göre, yani biz derken insanlık, damak tadımıza göre burada karar vermişiz. İşte şekerli seviyoruz, sütlü seviyoruz şeklinde dönüştürmüşüz. Ama sütlü çikolata yiyorsanız, yani o çikolatanın içinde süt varsa, o polifenollerin büyük oranda alamıyorsunuz kakao polifenollerini. Tabii sütten gelecek başka zararlar da vücudunuza girmiş oluyor. Dolayısıyla ne kadar kakao kitlesi ne kadar fazlaysa bizim için o kadar faydalı. Mesela 15 gün 100 gram beyaz çikolata ve 100 gram siyah çikolata, böyle iki farklı çikolatayı yüksek tansiyonu, şekeri olan böyle bir gruba yedirmişler. İki farklı gruba daha doğrusu. Siyah çikolata ama %99 kakao içeriyor.
Oldukça bitter.
Bitter ve 100 gram, yani kolay bir şey değil, bilmiyorum denediniz mi?
Evet evet, çok ağır.
Çok, yani %85'i çok rahat yiyebiliyorum ama %99 bayağı bir zorlanarak yani. Mesela kan basıncında %5 milimetre civa gibi düşüş olmuş. Hem büyük tansiyonda hem küçük tansiyonda, her ikisinde düşürmüş. Kolesterolde %5, sadece 15 gün yemek. Dolayısıyla hani kan şekerini yine düzenleyici rolleri, faydaları olmuş. Dolayısıyla hani biz yiyeceksek vücudumuza faydası olan şey kakaonun kendisi. O içindeki çikolata da değil, süt de değil. Dolayısıyla mümkün olduğunca bitter. Mesela bu kalp damar, işte tansiyon, şeker, bu etkilerinin yanı sıra bizim doğrudan reçete ettiğimiz hastalıklar var. Mesela depresyon. Depresyonda %70'in üzeri diyor ama ben %85'in üzeri diyorum. Günde 40 gram reçete ediyoruz. Çünkü bizim strese, vücudumuzun strese yanıt verdiği böyle bir 3 dönem var. İlk savaş veya kaç. Ondan sonra kronik stres. Bu yüzyılın insanı yani. Bu yüzyılın insanına baktığınızda sürekli stresliyiz. Sürekli bir şeylere yetişmek için uğraşıyoruz. Ayakta hapur hapur yiyoruz yemeklerimizi. Onun için bile doğru düzgün vakit ayırmıyoruz çoğu zaman. Onun devamında da tükenmişlik sendromu oluyor. Bunu da duymuşsunuz. En son dizilerden duyduk ama.
Evet.
İşte bu stresin 3 aşamasının özellikle ikinci aşamasında kronik streste çikolatayı, bitter çikolatayı, ama burada hep benim söylediğim yanlış anlaşılıyor. Şey gibi düşünülmesin, hani içinde katkı koruyucu olmayan, lütfen ev yapımı ve içinde ham kakao olan. Yani biz burada onu da belirtmemiz gerekir. Hani markete gittik herhangi bir şekilde, karşımızda değişik alternatifler var. Kakao çekirdekleri işlenirken önce belli aşamaları var. İşte bir fermentasyon aşaması var. Ondan sonra kurutuluyor o. Sonra kavruluyor, ezilip öğütülüyor. İstediğimiz şey bu aşamada elde ettiğimiz işte o kakao parçalanmış veya öğütülmüş taneleri kullanmak. Ama sonrasında sanayi tabii daha çok gelir getirmesi amacıyla, artık buna ne derseniz, veya kullanım kolaylığı, bunu bu aşamadan sonra kakao kitlesi ve kakao yağı olarak ayırıyor. İkisini ayrı ayrı satmaya başlıyor. İşte bu aşamada bir takım kimyasallarla muamele edilmek zorunda kılınıyor kakao kitlesi. İşte bu aşamadan sonra ortaya çıkan bu kakao yağını mesela önermiyoruz. Ama ham kakaonun içindeki yağı öneriyoruz. Çünkü ham kakaonun içerisinde yağı ayrılmamış, o az önce söylediğim o işlenmemiş kakaonun içindeki polifenollerle birlikte alındığında o yağın bizim için çok aşırı zararlı etkileri yok. Ama kakao yağı olarak ayrıldığında işte palmitik asit var, kalp damar hastalıklarında sıkıntı. Eğer bir kişinin kan yağları sorunluysa, yüksekse kolesterolü, işte kalp damar hastalığı varsa, bu şekildeki bir kakao yağını önermiyoruz. İşlenmemiş çikolata yiyebilir ama işlenmiş kakao yağı içeren ürünler önermiyoruz mesela o kişiye.
Burada çok güzel değindiniz aslında Nazan Hocam. Çünkü bazı fonksiyonel tatlı reçetelerine baktığımda, işte ham kakaonun olduğu bir takım tarifler bunlar, kakao yağının da kullanıldığını görüyordum. Aslında demek ki bu bahsettiğiniz sebepten genelde tercih ediliyor. Yani böyle bir etki sağlıyor ham kakao ile o yağın bir arada kullanılması.
Evet, yani aslında ham kakaonun içinde kendi yağı var. Ek yağ gerek olmaması gerekir. Hani orada belki de Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, gibi daha fonksiyonel yağlar kullanılabilir. Hani o ayrılmış ekstra yağı kullanmak yerine diğerlerini kullanmak daha fonksiyonel yapar. Bir de şuna da dikkat etmek lazım. Kakao yağı bu şekilde ayrıldığında inanılmaz pahalı. Ve bugün kakao yağının muadilleri kullanılmaya başlandı tüm dünyada. Bununla ilgili oldukça endüstriyel şeyler var, çalışmalar. Palm yağı, işte şii yağı, mango çekirdeği yağı gibi yine bizim sağlığımız için olumsuz, sağlığımızı olumsuz etkileyecek yağlar kullanılmaya başlandı. O yüzden ham kakaodan elde edilmiş çikolataları öneriyorum ya da ham kakaodan elde edilmiş işte smoothie'ler veya eliksirler öneriyoruz.
Şimdi buradan biraz da gıda kombinasyonlarına da gelmek istiyorum. Fonksiyonel beslenmede dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Bir takım besinler bir arada kullanıldığı zaman daha iyi etki sağladıkları görülüyor. Veya bir takım işlemlerden geçirildiğinde işte mesela zerdeçalı ısıtmak demiştiniz az önce. Hani daha fazla etkinliği ortaya çıkıyor. Mesela burada kakao veya çikolatada nelerle kombinlenebilir, eşleştirilebilir? Aslında orada da size sormak istiyorum ama öncesinde de bu neden önemli? Neden bazı besinleri böyle farklı formlarda kullanmak lazım? Fonksiyonel beslenmede nasıl bir önem arz ediyor? Onu da merak ediyorum.
Özellikle içinde polifenol içeren besinler vücudumuzdan çok çok iyi emilemiyor bağırsaklarımızdan. Dolayısıyla onların emilimini arttırmak için biz çeşitli yollara başvuruyoruz. Az önce söyledik işte kırmızı pul biberi veya acı biberi ısıtmak, yağla karıştırmak ya da beta karoten mesela bitkisel A vitamini. Onu yine bağırsaklarımıza alabilmek için yine ısıtmak, ondan sonra yağ eklemek gibi. Dolayısıyla hani bunları yapmadığımızda vücudumuza alamıyoruz zaten. Birincisi o. İkincisi bazen de bazı kombinasyonlar bir maddenin etkinliğini daha da etkin hale getiriyor. Daha da hani 1 artı 1 2 yapmıyor da böyle 4 hani daha katlıyor etkisini. Bu nedenle de kombinasyonlar yapıyoruz. Yine çikolatada da bununla ilgili öneriler, şeyler var. Tabii mesela neler olabilir? Bir kere polifenoller başka polifenollerle birlikte kombine edildiğinde biyo yararlanımı artıyor. Yani mesela berry grubu, bu dutgiller ailesi yüksek polifenollü. Ben bu nedenle diyorum ki bir berry grubunu yerken mutlaka yanında başka berry grubundan da yiyin. İşte hani ahududu, böğürtlen, işte aronya, yaban mersini. Yani hepsinin kombinasyonunu ye. Sadece aronya, bugün aronyayı, yarın ahududuyu yiyeceğimi, hepsinin kombinasyonu az az yiyeyim. Bu kez daha büyük bir fayda sağlıyorum. Onun dışında mesela yeşil çay, epigallok ateşinler var. İnanılmaz harika. Hem detoksta hem kanser önlemede, kan şekerinde. Yani artık yeşil çayı ben lütfen rutininize alın diye her yerde söylüyorum. Çok çok çok faydalı. Yeşil çayı yine siyah çayla kombine edebilirsiniz. Diğer baharatlarla kombine edebilirsiniz. Hatta artık benim Nazan Hoca çayı gibi de söylemeye başladılar. Karanfil, kakula, yeşil çay, siyah çay kombinasyonunu mutlaka öneriyorum diyorum.
Çok güzel geliyor kulağa. Deneyeceğim mutlaka.
Deneyin, inanılmaz. Ama baharatları lütfen kullanmadan önce paketlerini açın. Yani ya havanda ezin veya elektrikli öğütücüde öğütün. İşte kakaoyu da bu şekilde kullanabiliriz. Yani baharatlarla kombine edebiliriz. Vanilya, karanfil, tarçın, yeni bahar, biberle. Mesela ilk şeyde bu İspanya'da İspanyolların kakaoyu getirdiğinde ilk tatlandırıldı dedim ya. Aslında şekerli değil. Şeker yok tabii o zaman.
Tabii.
Kullanılan tatlı tat ilk kullanılan biber. Kırmızı şey biber, Charleston, o belli biber diyoruz. Ondan sonra meyvelerle tatlandırılmaya başlamış. Yani şeker tadı oradan geliyor. Yine kuru veya yaş kurutulmuş tabii ki acı biber. Ondan sonra tatlı biber yine kullanabiliriz. Yeşil çayı kullanabiliriz kombinasyon için. Dolayısıyla şeyi de aslında öneriyorlar ama yani çeşitli bu şeylerde, reçetelerde var. İşte mesela kolajen ekleyelim, daha fonksiyonel bir çikolatamız olsun diye. Kolajen bir protein. Ha, eklenemez mi? Eklenir. Ama protein eklediğimizde polifenolleri kadar da fazla ememiyoruz vücudumuza. Mesela süt eklediğimizde süt de bir protein. Sütün içinde kazein var, protein. Yine onu ememiyoruz. İşte kolajen de bir protein. Dolayısıyla hani gördüğümüz kombinasyonlarda kolajeni eklediğimizde, evet, kolajenden gelen benim cildimi, kemiklerimi, bütün organlarımı destekleyici, vücudun yapı taşı çünkü, bir protein almış oluyorum. Hani bir yerde yaşlanmayı önleyici bir çikolata gibi düşünebilirsin. Ama diğer yandan polifenolleri o kadar da çok alamıyoruz.
Bu da yine çok güzel denk geldi hocam. Çünkü tam bununla ilgili bir şey soracaktım ben de. Şimdi dünyadaki sağlık trendleri de günden güne artarken çikolatada da dikkat çeken bir durum var. Tam da dediğiniz gibi böyle bir takım ilavelerin, eklentilerin yapıldığı bazı çikolatalar görüyoruz. İşte protein ilavesi, probiyotik ilavesi veya işte vegan çikolata, ketojenik çikolata gibi böyle farklı beslenme şekillerine uygun hazırlanmış çikolatalar veya işte bir şimdi kakao, ham kakao daha doğrusu işte bir süper gıda olarak bir şekilde anlatılıyor ve içine işte magnezyum, B6 vitamini eklenmiş ham kakao tozları görüyorum. Ben de bunu soracaktım. Siz bu tarz gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Yani bunların fonksiyonel beslenmede bir yeri var mı gerçekten ve bu ayrımı nasıl yapmak lazım? Çünkü neticede işin içine biraz da tabii pazarlama stratejileri de giriyor muhakkak ki. Yani o ince ayrımı nasıl yapmak, nasıl buradan fayda sağlamak lazım?
Aslında fonksiyonel besinleri biz ikiye ayırıyoruz. Doğal olanlar, bir de insan eliyle yapılanlar. Mesela insan eliyle yapılanlar, işte markette gördüğümüz kutu sütlere kalsiyum ekleyerek en çok görüyoruz. Onun dışında diğer vitaminleri de eklemeye başladılar. Veya işte mısır gevreklerinde falan görüyoruz. Ama hani bu şekilde aşırı işlenmiş şeyleri zaten önermiyoruz biz. Dolayısıyla hani doğalından ne var onu yakalamaya çalışıyoruz. İşte biz mesela burada ne ekleyebiliriz? Bütün dutgilleri ekleyebiliriz. Goji beri, nar ekleyebiliriz. Muhteşem polifenollere sahip her biri. Onun dışında kuru yemişleri ekleyebiliriz. Kuru yemişleri eklemek aynı zamanda yağ eklemek anlamına geliyor. Daha da fonksiyonel hale getiriyor. Şimdi biz içine mümkün olduğunca tatlı tadı meyvelerden, işte bu dutgillerden, kuru dut, siyah dut olabilir, ekleyebiliriz şeker yerine. Böylelikle hem daha fonksiyonel hale getirmiş oluruz, hem de diğer taraftan gelecek o kimyasal katkıları, koruyucuları da uzak tutmuş oluruz. Ha, magnezyum gibi iyonları eklemek olamaz mı? Eğer beraberinde katkı koruyucu eklemeyeceksem, ki çoğunlukla bu şekilde eklendiğinde katkı koruyucu ile birlikte eklenmesi gerekiyor. Özellikle çocuklar için mesela magnezyumu vermek, inanın, çok kolay bir şey değil. Çocuklara o magnezyum şurupları, o yüzden böyle ya çok aşırı tatlı, o tadı maskelemek için. Hani belki onlar için böyle bir formülasyon, ama içine de yine katkı koyulacağı için onu da önermiyorum.
Yani o zaman evet, çok da böyle takviye gibi öne sürülüyor ama aslında yani gerçek bir takviye ile o fonksiyonel besini iyi ayırt edebilmek lazım. Etiketleri çok iyi okumak lazım yani bu durumda, değil mi?
Evet, yani burada hani biraz beslenme matematik gibi olmuyor. Her ne kadar böyle matematik gibi şu şöyle faydalı, bu buna faydalı gibi konuşsak da, bir noktadan sonra da bizim bir beslenme doğamız var. O doğanın dışarısına çok da çıkamıyoruz. O zaman mutsuz oluyoruz. Hani hayattan zevk alma, o yediklerimizden zevk alma kısmı da var sağlığı korurken. Dolayısıyla hani çok matematik gibi çalışmıyor aslında bu taraf.
Bu fonksiyonel beslenen veya işte mümkün mertebe böyle beslenmeye çalışan, sağlıklı beslenen biri şimdi kişisel tercih veya bir takım sağlık problemi sebebiyle, ama tabii canı da çikolata istediğinde, bunu biraz klasik yoldan aldığında, yani işte içine artık biraz belki rafine şeker de girecek, hani çünkü o lezzete de ulaşmaya çalışıyor. Bu şekilde tükettiğinde bunu tolere etmenin bir yolu var mı? Çünkü hep böyle bir sağlıklı beslenenlerde böyle bir kaçamak ya da kimi zaman biraz vicdan azabı gibi görülüyor bu çikolatayı tüketmek. Ama yani sonuçta belli miktarlar dahilinde bunu tükettiğinde o düzenine yine tekrar geri dönebilir mi? Bunu tolere edebilir mi?
Yani sen de söyledin aslında, bu biraz kişinin kendi metabolizmasına, kendi vücudundaki, bağırsaklarındaki dengeye bağlı. Tek bir yanıtı yok yani bu işin. Mutlaka bir şekilde bağırsaklarda disbiyozis dediğimiz ufak tefek değişikliklere sebep oluyor bir kere, onu söyleyeyim. Hı hı. Bu tüketme sıklığına ve tüketme miktarına bağlı ve tabii sizin bağırsakların durumuna bağlı. Bağırsaklardaki disbiyozisi biz böyle 4 aşamalı diye tanımlarız. İşte birinci evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 gibi. Evre 1 ve 2 zaten hepimiz gün içerisinde bir şekilde yaşıyoruz. Yani stresli trafiğe çıktık, stresli bir trafikte araba kullanıyoruz, yol gidiyoruz. Oradaki stresle yine evre 1-2'ye çok rahatlıkla girebiliyoruz. İşte öğlen gluten yedik, evre 1-2'de yine olabiliyor. Evre 3-4'e girmemek oradaki frenleyici şey. Ya da fazla tuz kullandın ya da fazla kahve içtin. Bunlar da evre 1-2'ye girmene sebep oluyor. Dolayısıyla hani orada günün sonuna baktığında nasıldı ona bakmak lazım. Hani böyle alt alta ben hep şunu söylüyorum. İşte ben fazla bir şey yemiyorum diyor. O zaman diyorum yediklerini yaz alt alta. Günün sonunda ne yemişsin? Aynı şekilde burada da bağırsaklara günün sonunda ne kadar yüklenmişsin ona bak. Yani işte sabah kalktın, kalkma stresi, alarmla mı kalktın? Oradan başlıyor iş. Kahvaltıda ne yedin? İşte şekerli tatlı şeyler yedin mi? İşlenmiş gıda, paketli, katkı koruyucu içeren gıda yedin mi? Tuz tüketimin nasıldı? Şeker yedin mi? İşte yağ, hangi yağı tüketiyorsun? Yani günün sonunda bütün hepsine baktığımızda beni ne kadar etkileyeceği orada biraz çıkıyor. Buna da stres, uykusuzluk, egzersiz yapmama işte hepsi eklenince bendeki etkiyle işte sendeki etki aynı olmuyor bir noktada.
Yani aslında vücudun ne kadar karmaşık, ne kadar kompleks bir yapı olduğunu da aslında bir daha görmüş olduk böylece.
Yani bu böyle matematik gibi değil. Hani bu olursa bu değil. Çünkü senin yaşadıkların hani o yatağın sağından mı solundan mı kalktın diyor ya. Hani tabii sağ sol meselesi değil ama.
Evet ama.
Haklısınız, çok değişiyor. Yani yaşadığınız ortam, eviniz, belki ailesel ilişkileriniz, çevresel ilişkileriniz, eminim hepsi etkiliyordur.
Kesinlikle etkiliyor. Yani sonuçta bence çikolatayı yiyelim. Çikolata çok çok faydalı. Ama hepimiz için aynı çikolata değil. Polifenolü yüksek, kakao düzeyi yüksek. Çünkü kakao, çikolata demeyeyim, kakao antioksidan, anti-inflamatuar, vücudumuzda inflamasyon varsa, savaş varsa bunu azaltıyor. Ama içinde şeker varsa o çikolatanın, süt varsa bunu arttırıyor. Kanserden koruyucu, bağışıklık sistemini dengeliyor. Çünkü bağırsak bariyeri için faydalı, bağırsak bakterileri için faydalı. Ama acı çikolatadan bahsediyorum. İki cümlede bir bunu tekrarlıyorum. Hani hemen dalıp bir gidip raftaki bir tatlı çikolataya eliniz gitmesin diye. İşte kalbi koruyor, beyni, sinir hücrelerimizi koruyor. En önemlisi de damarlarımızın içerisindeki hücreleri, endotel dediğimiz, ki o bizim damar endotel fonksiyonu dediğimiz bir işlevi vardır endotelin. Kalbin her kanı pompalayışında belirli bir basınçla gönderir damarlara. Damarların o basıncı soğurma yeteneği, yani damarların elastikiyeti bunu arttırıyor. Polifenollerin hepsi yapıyor. Sadece kakao, çikolata değil. Ki bu çok önemli. Gençlerde çok iyidir bu. Esnektir. Yani bir bahçe hortumuyla bahçeyi suladığınızı düşünün. Eğer o hortum böyle çok esnek değilse basıncı soğuramaz ve içerideki basınç çok şiddetli bir şekilde ileri doğru gider. Toprağı da deler yani. Boyuk açar toprakta. Aynı şekilde aslında bizim damarlarımızda da eğer o esnek bir hortumsa bu basıncı bir miktar azaltacağı için bir hasar oluşturmaz. İşte kakao polifenolleri bunu sağlıyor. Aynı şekilde diğer polifenoller de. Yine kan şekerini düzenleyici, pankreası iyi çalışmasını sağlayıcı etkileri de var tabii ki. Kakao faydalı yani aslında.
Faydalı. Günün sonunda böyle
ama,
diyebiliriz.
Ama ham kakao lütfen.
Ham kakao tamamdır. Peki Nazan Hocam, şimdi yavaş yavaş kapatma yaklaşırken o zaman bir de ufak kişisel bir soru sorayım. Sizin çikolatayla aranız nasıl? Hayatınızda çikolata ve kakaonun yeri nasıldır?
Ya ben çikolatayla çok geç tanıştım. O yüzden belki de kakaoya, çikolataya aşırı bir düşkünlüğüm yok. Yani ne zaman tanıştım? İlkokulda falan hani ailem böyle şekerli şeylerden uzak tutuyordu. Çikolata da yani o dönemde öyle bizim için şekerli tanımların içerisindeydi. İlkokulda şekerli bir şey yemediğimi hatırlıyorum. Ortaokulda falan arkadaşlarla o zaman tanıştığımı hatırlıyorum ama hani herhalde küçük yaşlarda tanışmamış olmak onu belirli bir konumlandırma gereksinimi duymuyorsunuz. Mesela benim birçok arkadaşım var, canı sıkılıyor çikolata ya da mutlu olmak için çikolata yiyor ya da danışanlarımdan bunu tanımlıyorlar. Dolayısıyla ben besinlerle böyle bir duygusal bağ kurulmaması gerektiğini, özellikle bakım veren kişilerin çocuğu yetiştirirken besinle duygusal bağ kuracak şekilde konumlandırmamasını öneriyorum. Hani ben de belki de bu yüzden çikolatada yersem evet tamam güzel bir çikolataysa yiyip mutlu oluyorum ama özel çikolata aradığımı hiç hatırlamıyorum. Ama tabii benim de bağımlı olduğum başka şeyler vardır mutlaka. Hani mükemmel değilim yani. Mesela bir ev keki, çikolatalı kakaolu bir ev keki akşamüstü böyle sohbetiyle beni daha çok cazip gelebiliyor. İşte böyle çok bir güzel. Eş çayı deniyor ya.
Evet evet hepimiz çok severiz.
Evet o taraftan yakalıyor beni de.
Nazan Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz bize bugün. Ben bayağı not bile çıkardım yani sizinle konuşurken. Dinleyicilerimiz de eminim çok faydalanacak. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti, güzel, keyifli bir saatti.
Dünyanın lider kakao ve çikolata üreticilerinden altın markanın katkılarıyla sadece çikolata sona erdi.